Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Ahval dinleyicileri, sıcak takipteyiz. Konumuz HDP, HDP'ye açılan kapatma davası ve tabii ki hukuksuz bir şekilde HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilinin düşürülerek cezaevine gönderilmesi. Avrupa Birliği liderlerinin yakın zamanda Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği bir ziyaret oldu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Ancak verdikleri mesajlar hayal kırıklığı yarattı. Türkiye'deki insan hakları ihlallerine vurgu yapılmadı oldu. Şimdi HDP yönelik Avrupa'da dayanışma yürüyüşleri gerçekleştiriliyor ve özellikle de Almanya'da Alman hükümetinden bu anlamda beklentiler var. Detayları Almanya'da bulunan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ile konuşacağız. Merhaba Ziya Bey, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ederim.
Şimdi öncelikle HDP'ye yönelik açılan kapatma davası hakkında konuşmak istiyorum. Şu an top Anayasa Mahkemesi'nden Yargıtay'a atılmış durumda ama süreç devam ediyor. Siz de siyaset yasağı istenen isimlerden birisiniz. Nasıl bakmak lazım bu sürece? Ne amaçlanıyor HDP'ye yönelik? Neler söylemek istersiniz?
Ya ben olaya biraz iki açıdan bakıyorum. Birincisi hukuki açıdan, ikincisi de siyasi açıdan bakmak gerekiyor. Bu aslında hukuken doğru bir şey mi ya da hukuken HDP kapatılabilir mi, bir o. Ona bakacak olursak burada tabii ki Avrupa'dan, yani ben tamam Türkiye'de milletvekilliği yaptım ama Türkiye'deki mevzuatı, anayasa, yasaları pek dikkate almıyorum. Nedenini biraz sonra söyleyeceğim. Ben daha çok Avrupa ya da Avrupa Konseyi'nden bakmak istiyorum olaya. Avrupa, evet. İnsan Hakları Sözleşmesi açısından. Bu açıdan bakarsak sözleşme ne diyor bize? Farklı insan hakları ve burada partiler de tabii ki içinde. Çünkü partileri partiye yapan oradaki siyasilerdir, siyasetçilerdir. AHİS, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bazı yasaklar vardır, bazı da teşvikler vardır. Yasaklar nedir? Mesela kötü muamele yasağı vardır. Ama onun dışında pozitif haklar, yani gösteri, toplanma hakkı, düşünme, fikir özgürlüğü hakkı, basın özgürlüğü, adil yargılanma gibi haklar vardır. Bunlar Türkiye'deki yasaların ve anayasanın üstünde olan haklar ve yasaklardır. Yani Türkiye bu sözleşmenin altına imza attığı için Türkiye'de bu kanun gibidir ve kanun üstündedir. Şimdi bu açıdan bakınca bizim milletvekillerinin işte 687 siyasetçiye yasak isteniyor. Birileri de benim aralarında. Nedir yani, biz ne yapmışız orada? Biraz analiz edersek, yani burada bir eylem yok. Burada sadece toplantılar var ve toplantılardaki konuşmalar var. Yani AHİS'in ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, gösteri toplanma hakkı, basın özgürlüğü hakları, bunlar ihlal edilmiş olacaktır bir kararla. Dolayısıyla er ya da geç bu Avrupa İnsan Hakları Yasası'ndan geri dönecektir. Türkiye'de belki geçebilir hukuk olmadığı için. Şimdi o açıdan bakınca hukuken bir dayanağı yok bu yasaklama kararı, demir mi, yasaklama davasının diyelim. Bu hukuk açısından böyledir. Siyasi açıdan bakarsak, yani yasaklanabilir mi? Elbette. Yani şu anda Türkiye'de totaliter bir rejim, despotizm vardır. Ben hatta daha ileri gidip diktatör bir rejim vardır diyorum. Bu açıdan baktığımızda elbette bir kişinin iki dudağı arasında olan bir süreç yaşıyoruz. Kapatılsın derse o, kapatılır. Çünkü onun tayin ettiği hakimler buna karar verecektir. Onlar da yani onun isteği dışında başka bir karar verme şansları şu anda yok. Yani bunları sizler de benim açıdan bakınca, evet, siyasetten HDP'nin kapatılması mümkündür. Hukuken değildir, fakat Kapatıldıktan sonra bu AİHM'e gidip AİHM'de bu karar görülüp dönünceye kadar yıllar geçecektir. Bu arada HDP elbette kurumsal kimliği HDP'nin yok edilecektir. Türkiye demokrasi için daha fazla zarar, Türkiye demokrasisine daha büyük zarar verilmiş olacaktır. Yani budur. Ama ne olur sonra HDP değil de başka bir isim altında yeniden kurulur parti ve gelir. Tekrar gelir. Muhtemelen daha güçlü olarak gelir. Eğer tarihine, kapatma tarihine bakarsak HDP ve HDP'den önceki o çizgide olan partiler kapandıktan sonra daha büyüyerek gelmiştir geri. Muhtemelen öyle olacaktır. Yani en azından bugünkü HDP kadar geri gelecektir. Soruyorlar bazen işte HDP kapatılırsa acaba yok olur mu? HDP tamamen silinip işte bir daha gelmemek üzere, hani Devlet Bahçeli'nin öyle bir talebi var ya, bir daha gelmemek üzere üzerine beton dökülmesi. Ha, böyle bir şey mümkün değil. Çünkü HDP diğer partilerden farklı olarak şöyle bir özelliğe sahip. HDP'yi HDP yapan aslında, yani Kürtler açısından bakarsak, ki Kürtler yani HDP seçmenin büyük bir çoğunluğu Kürtlerdir. Kürtler HDP'yi öyle hani bir parti kuralım, mecliste olalım diye kurmuyor. Bu yüzyıllık travmanın, Türkiye'de yaşanmışlıkların, o haksızlıkların, o zulmün ürünüdür HDP. Bu travma yok olmadığı müddetçe, Türkiye geçmişiyle yüzleşmediği müddetçe, hatta özür dilemediği müddetçe ve bu Kürt sorununu bu şekilde devam ettiği müddetçe HDP veya HDP gibi partiler her zaman var olacaktır. Yani siz siyasetçileri 680 değil 6800'ü de yasaklayabilirsiniz ama yani milyonlarca Kürt vardır. Onlar o partiyi yeniden oluşturacaktır.
Evet, şimdi siz durumu Avrupa Konseyi Sözleşmesi açısından değerlendirdiniz. Ama şöyle de bir gelişme olmuştu yakın zamanda. AB liderlerinin Türkiye'ye yönelik bir ziyareti olmuştu. Sizin bu görüşmeden beklentiniz neydi? Nasıl bir görüşme oldu? Nasıl baktınız bu sürece?
Bayan von der Leyen ve Michel'in ziyaretinden bahsediyorsunuz sanırım. Doğru mu? Ha, yani biz onlar Türkiye gitmeden önce ben de kendilerine mektup yazdım. Bu ziyareti iptal etmelerini talep etmiştik. Fakat bunun çok realist olmadığını da biz biliyorduk. Normalde bu tür görüşmeler pandemi sürecinde online yapılır. Fakat Avrupa Birliği'nin iki üst düzey, en üst düzey bürokratı ya da siyasetçisi, yetkilisi diyelim, Türkiye'ye gidip yüz yüze görüşmek istedi Erdoğan'la. Bunun iki nedeni vardı. Bir, mülteci anlaşması Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan 5 yılını doldurdu. Yenilenmesi ya da uzatılması gerekiyordu. Türkiye orada tabii ki şantaj yaparak daha fazla, işte biraz daha fazla para koparma pahasına farklı yollar denedi, farklı yollara girdi. Çok etik olmayan bazı yolları denedi. Bir, bunun için Avrupa Birliği yetkilileri Türkiye'ye gitti. İkincisi, Avrupa Birliği için şu an önemli olan enerji güvenliğidir. Yani Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya bakınca enerji güvenliği ilk sırada gelir. Hani Türkiye tabii ki gümrük birliği olarak Türkiye'de şeyler de vardır. Ticari ilişkiler de önemlidir. Fakat Avrupa Birliği şu an Orta Doğu'ya, işte Akdeniz'in doğusu ve Orta Doğu'ya bir bütün olarak bakınca enerji güvenliğini orada görüyor. Biliyorsunuz Türkiye Doğu Akdeniz'de bazı girişimlerde bulunmuştu, sondaj girişimleri olmuştu. İşte Türkiye Libya arası bazı münhasır ekonomik alanı anlaşmaları yapılmıştı. Yani bir şey oldu, dalgalanma oldu Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'de. Bu şey değildir, Avrupa Birliği açısından kabul edilecek bir durum değildir. Çünkü Avrupa Birliği enerji kaynaklarını ve enerji koridorunu özellikle çeşitlendirme stratejisi takip etmektedir şu anda. Bu da Türkiye'nin orada bazı etkinliklerde, bazı girişimlerde bulunması Avrupa Birliği'ni rahatsız etmiştir. Bu iki Meseleyi halletmek için öyle söyleyelim. Buradan iki en üst düzeydeki iki yetkiliyi Türkiye'ye gittiler. Ama şunu hesaba katmıyor Avrupa Birliği ve Almanlar, Avrupalılar genel olarak. Yani karşısındakini normal bir demokrat, işte seçilmiş bir hükümet gibi görmekteler. Fakat öyle değil. Yani Türkiye o eşiği çoktan aştı ve şu anda Avrupa Birliği'nin yani diğer ülkeler gibi, diğer Avrupa Birliği ülkeleri gibi hani biraz Polonya ve Macaristan'ı biraz dışarıda tutarsak diğer ülkelerle tabii ki siz diplomatik görüşmeler yapıp bazı pazarlıklar yapabiliyorsunuz. Ama Türkiye öyle değil. Türkiye despotik bir yapıya sahiptir, otoriter bir yapıya sahiptir ve onlar şunun peşindedir. Yani Erdoğan şunun peşindedir. Kendi şu anki durumunu, gücünü pek bunun için ne gerekiyorsa onu yapacaktır. Ve despotlar çok semboller kullanırlar halka, yani popülizmini besleyebileceği semboller. Bu şudur, bakın Avrupa Birliği yetkilileri benim ayağıma geldi. Bu fotoğrafı vermek istedi Erdoğan ve bunu başardı da. Bunu başardı, bakın dedi, bunlar benim ayağıma geldi. Demek ki biz güçlü bir ülkeyiz. Ben güçlüyüm. Türkiye'nin bana ihtiyacı vardır. Fotoğrafını verdi. Avrupa Birliği'ne biz uyarılarda bulunduk. Tam da bu konularda uyarıda bulunduk. Ve Türkiye yani Avrupa Birliği'nin başka bir değerleri hani Avrupa değerleri, Avrupa Birliği değerleri diye adlandırdığımız biraz önce saydım işte düşünce, fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi bunlar işte bizim değerlerimizdir Avrupalılar ve ahlaki üstünlük bizdedir derler. Ama biz gördük ki Erdoğan hem von der Leyen'in yani Bayan von der Leyen'in koltukta yani aynı düzeyde oturtulmaması, başka ikinci sıradaki bir koltuğa oturtulmasından şunu görüyoruz ki Türkiye, daha doğrusu Erdoğan bu batılı değerlerle ilgili düşüncesi çok da pozitif değil. Yani çok da tabiri caizse yani gereksiz değerler bunlar diyor. Biz Türkiye olarak kendi değerlerimizi, kendi işte ecdadımızın, onlar öyledir, değerlerini alırız, onları sayarız. Avrupalılar bizi çok ilgilendirmez. Bunu da von der Leyen'e hissettirdiler orada, Avrupa Birliği'ne hissettirdiler. Her ne kadar işte biz Michel'in ekibinin söylediği ya protokola uyarak bunu yaptık deseler de bakın ben dışişleri komisyonunda bulundum ve NATOPA'da bulundum. Bu konuların ne kadar sıkı bir süzgeçten geçtiğini, ne kadar dikkatlice özellikle Türkiye gibi ülkelerin protokolde ne kadar dikkat ettiğini bilen bir kişi olarak başından beri ben evet bunu Türkiye bu şekilde bilinçli olarak oturttular. Her ne kadar başkalarına atsalar da suçu, kendi suçları var. Kendileri biliyordu von der Leyen ve Michel'in aynı hizada oturması gerektiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte. Fakat Türkiye bunu kullandı, yapmadı ve hissettirdi Avrupa Birliği'ne. Sizin bana ihtiyacınız var ve böyle ayağıma getirtirim ve sizi bu şekilde oturturum dedi orada. Bu resmi verdi. O açıdan yani Erdoğan, despot Erdoğan için başarılı bir şeydi. Fakat Avrupa Birliği için, Avrupa için, Avrupa'nın değerler için, Türkiye'deki demokratlar için de çok kötü oldu. Hatta Avrupa Birliği'nin bütün muhaliflere, demokratlara atmış olduğu bir tokat oldu bu.
Peki siz nasıl bir açıklama beklerdiniz AB liderlerinden bu anlamda?
Ben şunu beklerdim. Elbette enerji güvenliği önemlidir Avrupa Birliği için. Elbette ekonomi önemlidir. Fakat Türkiye'nin Avrupa'dan çok, Avrupa'nın Türkiye'den çok, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı var ve bunu kullanması gerekiyordu. Biz orada daha çok insan hakları konularının yüz yüze değil de online en azından insan hakları konularının eline alınmasını biz beklerdik. Çünkü Türkiye ne istiyordu? Sadece mülteci anlaşmasının uzatılması, işte Türkiye daha fazla para verilmesi değil, vize serbestisi de Türkiye çoktan beri gündeme getiriyor ve gümrük birliğinin modernleştirilmesini gündeme getiriyor. Şimdi ben gümrük birliği üzerine bir tezler de yazmış. Yani ilk kurulduktan bir yıl sonra gümrük birliğinin ne olduğunu, nereye gittiğini biraz bilen birisiyim. Şunu yapabilir de Avrupa Birliği. Evet, gümrük birliği senin için önemlidir. Vize serbestliği senin için önemlidir ama bizim de bunlar için kriterlerimiz var. Vize serbestliği için işte 72 sanırım kriter var. Bunların 67'si yerine getirilmiş ama 5 kriter henüz yerine getirilmemiş. Bunların bir tanesi ve en önemlisi insan hakları ve terörle mücadele kanununun değiştirilmesi. Siz bunları öne sürmeden Erdoğan'ın istediği stratejiyi takip ediyorlar. Yani var yoğu mülteci anlaşmasıdır. Bunu Batı da bir şey olarak satıyor. Kendi içinde başarı hikayesi olarak satıyor. Fakat mülteci anlaşması ne oldu? Yani burada başarı nedir? Ben bunu anlam veremiyorum. Avrupa Birliği'ne gelen ya da Avrupa'ya gelen, Türkiye üzerinden gelen mülteciler sayısı ya da oranı işte 100'den kaça, işte 10, 15, 20'lere düşürüldü. Bunu başarı olarak görüyor ama İnsan hakları mesele ise ya da insan yaşamı, insanların onuru söz konusu ise bu bir başarı değildir. Çünkü Türkiye'de kalan Suriyelilere Türkiye'deki insanların ve hükümetin nasıl davrandığını hepimiz biliyoruz. Ne kadar kötü muamele, ne kadar kötü şartlarda yaşadıklarını herkes biliyor. Bir de karşı tarafa geçmek isteyen, yani Ege'den olsun ya da Akdeniz'den olsun Avrupa'ya geçmek isteyen insanlar bilmediğimiz sayı belki on binlerce insan o sularda boğuldu ve biz bunlardan haberdar bile değiliz. Şimdi bu ne Türkiye açısından ne de Avrupa Birliği açısından eğer Avrupa Birliği'ni biz bir değerler topluluğu olarak görüyorsak bir başarı değildir. Bu açıdan da şeydir yani bizim beklentimiz ekonomiden önce bu insan haklarının işte vize serbestlisiyle ilgili olan o kriterlerin yerine getirilmesidir. Bir. İkincisi, özellikle Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar var. Yani derhal serbest bırakılması bunların talep edilmektedir. Fakat Türkiye bunu yerine getirmiyor. Neden? Çünkü caydırıcı bir cezası, bir yaptırımı yok bunun. Caydırıcılık nedir? Yani Türkiye'nin AKPM'de üyelikten çıkarıp da ya gözlemci olarak ya da gözlemcilikten dahi çıkarılması falan söz konusu. Bu bir şey değildir. Bu bir yaptırım değildir Türkiye için. Bunu biliyoruz biz. Yani daha önce de böyle bir şey söz konusu oldu. Ama şey değil, yaptırım değildir bu. Avrupa Birliği'nin elinde ama yaptırımlar var. Türkiye'ye aktarılan bir sürü fonlar var. Biz başından beri evet biz bu yaptırımlara karşı ekonomik yaptırımları benimsemiyoruz. Çünkü bu yaptırımlar halkı vurur. Rejimden ziyade diyoruz ama öyle değil. Rejimi de vuran yaptırımlar var. Yani maddi yaptırımlar. Biz eğer Avrupa Birliği'nin fonları, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye akan paralar bu despotların konumunu pekiştirecekse buna karşıyız. Burada yaptırım olması lazım, maddi yaptırım da olması lazım Türkiye'ye karşı diye düşünüyoruz.
Son
Yani
olarak, evet.
bu konuların gelmesini, gündeme gelmesini biz isterdik. İstanbul Sözleşmesi yine Avrupa Birliği'nin değil de Avrupa Konseyi'nin bir sözleşmesidir. Buradan çıktı Türkiye. Bu konularda da çok böyle şey olmadı. Gündeme gelmeyen konular bunlar. Burada tabii ki şöyle diyor Türkiye'dekiler ya da evet AKP'ler işte başka ülkelerde şey değildir. Sözleşme imzalamamıştır. Yani bu İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamamıştır diyorlar. Fakat orada şuna bakmak lazım. İstanbul Sözleşmesi niçin önemliydi? Türkiye'de kadını ve çocuğu koruyan kanunlar yeterince yoktu. Ya hiç yoktu bunlar ya da yeterli değildi. İstanbul Sözleşmesi bu kanunların yapılması için şeydi, bir çerçeveydi ve Türkiye'yi zorlayan bir sözleşmeydi. Diğer ülkelere bakarsak, imzalanmayan ülkelerde bunlar da bu kanunlar zaten, bu yasalar zaten yapılmış var. O yüzden çok da ihtiyaçları olmayabilirdi bu sözleşme. Ama Türkiye gibi bir ülkenin bu sözleşmeye çok fazla ihtiyacı var. Bunu da gündeme getirmediler. Tamam, von der Leyen sonra bir iki kelam etti. Tabii ki dışarı çıkınca gazetelerin karşısında bu soru üzerinde buna cevap vermesi gerekiyordu. Ama Avrupa Birliği'nin maalesef şu an var yoğu bir enerji koridorunun ve kaynaklarının çeşitlendirme stratejisinin yaşama geçirilmesi. İkincisi mülteci anlaşmasıdır. Yani Avrupa Birliği'ne yeter ki Avrupa Birliği'ne Suriye'den insanlar gelmesin. Bu iki konu üzerinde durdu. Bunlar da tabii ki Türkiye'nin elinde burada şey top. Türkiye ne derse, siz Türkiye'yi ikna ederseniz dediğiniz olabilir, etmeseniz olmaz. Ama insan hakları konusunda da top aslında Avrupa Birliği'nde ve para da Avrupa Birliği'nde. Böyle bir yaptırım güçleri var. Bunu kullanmıyor Avrupa Birliği hala.
Evet. Son olarak kapatmadan Avrupa'da faşizmi biriktireceğiz vurgulu protestolar yapıyor. Siz de Düsseldorf'tasınız sanırım HDP destek yürüyüşü yapılıyor. Biraz bu yürüyüşlerden bahsedebilir miyiz? Oradaki hava nedir? Türkiye'ye nasıl bakılıyor?
Şimdi biraz önce anlattıklarımla bağlantılı bunlar. Yani Avrupa Birliği'nin ve Almanya tabii ki paralel, Avrupa Birliği'ne paralel çalışıyor. Von der Leyen de biliyorsunuz önceden Almanya hükümetinin bir bakanıydı. Yani Merkel hükümetinin yakın dostu da, onu Avrupa Komisyonu'nun başına gönderdiler. Kendileri burada devam ediyor. Siyasetleri paraleldir Almanya ile Avrupa Birliği'nin. Biz bu kapatma ile ilgili, yani bu bahsettiğiniz yürüyüşler dün yapıldı. Ben de konuşmacıydım Düsseldorf'ta. Hem HDP'nin kapatılmasıyla ya da kapatılma davasıyla alakalı, hem de İstanbul Sözleşmesi'nin fesiyle ya da ya imzanın İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesiyle alakalıydı. Yani iki konuyu birden işliyoruz. Bu Türkiye yönelik değil. Elbette Türkiye'de görsün Türkiye hükümeti, biliyorsunuz burada konsolosluklar ve büyükelçiliklerin üzerine bütün bu etkinliklerden Dışişleri Bakanlığı'nı haberdar ediyor. Elbette bunu amacımız birisi buydu, ama asıl amacımız Avrupa kamuoyuna yöneliktir. Yani hem Almanya'da hem Avrupa'nın diğer ülkelerindeki kamuoyuna ve karar mercilerine yönelik bu yürüyüşler yapılıyor. Biraz önce anlattığım işte, hani Avrupa Birliği hep şunu der: ahlaki üstünlük bizdedir. Diğer ülkelere yönelik bunları söylerler. Biz de onlara o ahlaki üstünlüklerini, eğer varsa öyle bir şey, ben inanmıyorum buna, ama varsa madem bunu kendileri için söylüyorlar, o zaman bunun arkasında durmaları gerektiğini hatırlatmak için bunlar yapılır aslında. Yani Berlin hükümetine, Brüksel'de Avrupa Birliği'ne yanlış yaptıklarını, HDP'nin kapatılmasının yanlış olduğunu, orada müdahale etmeleri gerektiğini, Türkiye'de insan haklarının ayaklar altına aldığını, demokrasinin yok edildiğini, otoriter bir rejimin kurumsallaştığını, bunun bir sonraki adımı diktatörlük olduğunu, ki ben o eşiğin de aşıldığına inananlardanım, ve bunun geri dönüşünün zor olacağını onlara hatırlatmak için yapılan mitinglerdir ve yürüyüşlerdir bunlar. Gayet de başarılı oldu. Hava Düsseldorf için konuşursak çok kötü şartlarda, hava şartlarında yapıldı. Ama insanlar geldi. Hem HDP sempatizanları, seçmenleri geldi, hem de Almanlar da vardı. Alman basını da konuyu aldı ve işledi. Bu açıdan iyi. Yani bunlar şeydir, diplomasi çalışmalarında ya da lobi çalışması yaparsanız, bir de bunun sokak ayağı vardır. Sokak ayağı da bu demokratik yürüyüşlerdir. Her yerde bu sorulur zaten. Yani tamam, sen geldin şunu talep ediyorsun, ama arkandaki güç nedir diye düşündür diplomaside. Yani iki şey sorulur Avrupa'da, özellikle Türkiye'de de bu böyledir. Bir, sen ne kadar ekonomik gücün var? Yani ülkeye zarar verebilir misin? Bir, ikincisi ne kadar üyen var, kaç kişi arkanda var? Bu diplomatik görüşmelerin altını pekiştirmek için bu yürüyüşler yapılır ki bak benim arkamda şu kadar insan görüyorsunuz yürüyor. Bunları yani bir diplomasinin şeyidir bu, destekleyicisidir bunlar. Bizim asıl burada yaptıklarımız diplomasi çalışmalardır, lobi çalışmalardır. Backdoor diplomasi dediğimiz işte buradaki hükümet yetkilileriyle ya da karar mercideki yetkililerle görüşmeler yapmaktır. Bunun için sadece görüşmeler yetmiyor, derdimizi anlatmak, işte kağıt üzerinde taleplerimizi, Türkiye'de giden yanlışları, işte Avrupa değerlerine aykırılığını anlatmak değil, aynı zamanda sokakta da ses çıkartmak gerekiyor. Yapılan da budur.
Çok teşekkür ediyorum Ziya Bey katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.